Herkese iyi akşamlar. Adalet Arası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Görüş ve eleştirilerinizi ilettiğiniz için de ayrıca bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam yayında biraz seçim üstüne konuşacağız ve gündemdeki olan olayları anlatacağız. Ve bu yayın bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Bu yayın için bana yardımcı olan Barış'a teşekkür ediyorum aynı zamanda. Kendisi arka planda da bizim teknik destekçimiz. Onun dışında da hızlı bir şekilde başlamak istiyorum izninizle. 14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Seçimlere 2 aydan çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 1,5 aylık bir zaman dilimimiz var. Ve bazı süreçlerin dolma haftasına geldik. Geçtiğimiz hafta aday adaylık başvuruları başladı ve Cumhurbaşkanlığı için imzalar toplanmaya başladı. İmzaların toplanmasının akabinde artık adayların imza toplama süreçleri de son buldu ve Muharrem İnce imzaları yeterli olarak toplayarak kendisi bağımsız adaylığını ilan edebildi. Aynı zamanda ondan sonra işte Erbakan çekildiği için yaklaşık 70 binlik bir imzası vardı. Buna benzer süreçler gerçekleşiyor. Biraz böyle seçimlerdeki hukuki gelişmeler üstüne biraz konuşmak istedim. Bunlardan birincisi, şimdi parlamento ve meclis seçimini de ikiye bölmek gerekiyor. Parlamento seçimleri için milletvekili aday adaylığı süreci başladı. İttifak listeleri de, işte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Ata İttifakı gibi ittifak listeleri de, Emek ve Özgürlük İttifakı gibi ittifak listeleri teslim edildi. Yani hangi partilerin ittifak yaparak seçime gireceği belli oldu. Yalnızca şu detayı da belirtmek gerekiyor. 31 Mart'a kadar YSK'ya ittifak olarak belirlenen partiler ittifaktan çıkabilir. İttifaka yeni bir parti giremez ama ittifaktan yeni bir parti çıkabilir. Bunu söylemek gerekir. Bu sebeple işte Muharrem İnce'nin yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeyi çok fazla önem atfeden insanlar var. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir anlaşması Memleket Partisi'nin açısından bir önem atfediyor. Aynı zamanda ittifaklar içerisinde gerçekleşecek olaylar da 31 Mart'a kadar ittifak içerisinden bir çekilmeyi de gerçekleştirebilir. Bunu temel olarak bir söyleyelim parlamento seçimlerine ilişkin. Bir diğer noktada bu seçime ilişkin 9 Nisan'da da adaylık listeleri kesinleşiyor. Yani işte milletvekilliğini kimlerden aday olacak kesinleşmiş oluyor artık bu. Örnek veriyorum, Kırklareli'de 3 tane milletvekili çıkacak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kırklareli 1. sıra adayı kim? En son 9 Nisan'da belli olmak zorunda. Ve 9 Nisan'dan sonra da çok net bir şekilde devam edeceğiz, ilerleyeceğiz ve hiçbir şekilde de bu adaylık listelerinde bir değişim olmayacak. Kesinleşmiş bir liste olacak. Peki Cumhurbaşkanlığı açısından biz İmza toplama sürecinin bittiğinden bahsettik ve bugün de bir geçici karar yayınladı YSK ve adaylara ilişkin süreçlerden bahsetti ve bu listede Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alması tepki çekti. Çünkü orada bir üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışması yer alıyordu ve bu yüzden de şunu da söylememiz gerekiyor bu adaylık tartışmasında. Şimdi ilk seçimi 2014 Ağustos'ta yapılan seçim, ikinci seçim 2018 Haziran'da yapılan seçimdi. Bu üçüncü seçim olacak. Ama şöyle bir durum var. Yüksek Seçim Kurulu bu üçüncü seçim ya da ikinci seçim mi kararını kendisi yapacak ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bir önceki başkanı da bu konuda daha adaylık süreçleri başlamadan Erdoğan'ın üçüncü kez Erdoğan bir daha aday olup olamayacağı konusunda ben bir çalışma yaptırıyorum gibi bir ifadesi olmuştu. Şimdi şunu söylemek gerekiyor net bir şekilde. Cumhurbaşkanı yeniden aday olup olamayacağı konusunda akademi anlamında %80'e %20'lik bir olamama lehine bir ağırlık var. Bunun bir temel sebebi şu. Cumhurbaşkanlığın sisteminde bir değişiklik oldu, daha doğrusu Türkiye'deki sistemimize ve sistemde değişirken Cumhurbaşkanı'nın önceki sistemde de yer alan maddede de hani en fazla 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yapabileceği ibaresi vardı. Ve bu sistemde de aynı ifade var ve anayasa değişikliği yapılırken bu ifadeye hiç dokunulmadı. Yani bu şu anlama geliyor. Eskiden de ülkenin bir numarası en fazla 2 dönem çalışma yapabilirken yeni değişen sistemde de en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir ibaresiydi. Burada önemli olan şuydu. İki sistem de şunu engellemeye çalışıyordu. Bir kişinin uzun yıllar süresince başta kalması demokrasiyi yıpratır ve bu yüzden 2 dönem sınırlaması vardı. Bu sınırlamada bir değişiklik olmadığı için sistem değişikliği yaparken de bu noktada da Erdoğan'ın eski sistemde işte Cumhurbaşkanlığına başlayıp da yeni sistemdeki ilk seçim 2018'de olmasının bir önemi yok. Oradaki temel kaidenin bir kişinin 2 dönemden fazla Cumhurbaşkanlığı yapamaması üzerine kurulan bir kural ve bu kuralda bir değişiklik olmadığı için üçüncü kez aday olamayacağı ifade ediliyor. Burada bir şerh düşelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alsaydı o zaman aday olabilirdi. Çünkü bunun şöyle bir mantığı var. Bunda bir temel mantığı var. İkinci dönemde yer alan aday, ikinci dönemde yer alan Cumhurbaşkanı adaylık süreci başlamadan önce şöyle bir durum var. Yani şimdi 5 senelik bir görev süresi var. Görevinin 3. yılında meclis feshederse zaten kişinin seçime girip kazandığı bir 5 senelik dönem var ve 2 senesini yapamamış olacak. O yüzden yeniden bir şey yapması, aday olabilmesinin buradan bir mantığı var. Yani burada kişisel sistemi yıpratmak üzerine kurulu bir durumdan kaynaklı bir şey değil. Ekstra bir adaylık hakkı değil. Burada biraz istikrarı sağlamak için, biraz da bu 5 yıllık görev süresinin bir anlamı olması ve hani meclisin her istediği zaman işte Cumhurbaşkanı'nı değiştirmek için etkin bir rol uygulaması açısından bir erken seçim kararı almanın bir yöntem haline gelmemesi için de var. Yani bunu defaatle vurgulayayım. Nasıl Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa meclis seçimleri yenilendiği gibi kendi seçimi de yenileniyorsa bu şunu engelliyor. Cumhurbaşkanı sabit kalıp meclisin aritmetiğini değiştirmek istemediğine göre işte erken seçim kararı almasını engelliyorsa meclisin de tam tersi Cumhurbaşkanı'nı beğenmeyip değiştirmek için erken seçim kararı almasını da önüne geçiyor. Böyle bir denge var ve bu dengenin esas noktası da zaten toplamda işte 2 dönem kuralı ve Erdoğan'ın ikinci döneminde olduğu ve bir daha aday olamayacağı yönünde akademide ağırlık bir görüş var. Karşı taraf da şunu söylüyor. Akademisyenler ve bir takım AK Partili hukukçular da şunu defaatle söylüyor. Yeni sisteme geçildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk seçimi 2018'de oldu. Bu ikinci seçimi gibi bir önerileri var. Peki bu sefer 2014'teki seçimi nasıl yorumlanıyor derse orada biraz durumda açıklamaya muhtaç bir durum oluyor ve bir de şu soruyu yanıtlayamıyorlar çok net bir şekilde bunu gördüm ve bir iki hocamla da bunu tartıştık hatta. Hani bu madde niye değişmedi o zaman? Ya da atıyorum ekstra bir madde eklenebilirdi yani işte anayasa değişikliği yapılırken bir böyle geçici bir madde eklenip işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk döneminde olduğu kabul edilir. Ya da atıyorum yeni sistemde yapılacak ilk seçim 2018, 24 Haziran 2018 seçimleridir gibi bir ibare eklenebilecekken burada da işte dönüp dolaşıp şeye geliyoruz. Biz temel haklar konusunda da, yasama konusunda da, yargı, yürütme konusunda da hangi konuda olursa olsun bizim 2017 referandumundaki anayasa değişikliğimizdeki o dönemki anayasa değişikliğimizin ne kadar aceleye geldiği, ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğu ve ne kadar altyapısı hazırlanmadan birçok sıkıntılı durumun olduğunu bir kez daha gözümüzün önüne çarpmakta. Biz bunu geçtiğimiz yayınlarda AFAD'ın Başbakanlığa bağlı bir kurumken ondan sonra anayasa değişikliğiyle birlikte işte çıkarılan başbakan ifadesi çıkarıldığı için sistemden onların bir kısmı doğrudan Cumhurbaşkanı'na bir kısmı da İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış dedik. Orada da mesela doğrudan hani bir karışıklık var. Bir değerlendirme yapılmadan başbakanlık ifadesini çıkarıp İçişleri Bakanlığı'na yerleştiriliyor mesela. Öte taraftan Cumhurbaşkanlığına bağlananlar da var. Ama şöyle bir durum var. İşte mevzuattardaki başbakan yerine Cumhurbaşkanı ya da ilgili bakanlıklara yönlendirmeler yapılsa da bu böyle işte sistemin ana noktalarında çok büyük eksiklikler var ve biz bunları görüyoruz açıkçası ve bunu da en temel, en yakın örneğinde burada gördük. Hatta yaklaşık bundan bir 10 gün önce de İstanbul Üniversitesi'nden hocam Volkan Hoca ile bir etkinlikte denk gelmiştik. Bunun olacağını kendisi 4 sene önce, 4-5 sene önce daha derslerde söylüyordu. Bakın ileride bu sıkıntıya yol açacak çünkü bir eksiklik var diyordu. Yani burada bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik kural değişmemişken, ondan sonra madde değişmemişken bu süreyi uzatıcı modda bir yorumlamaya tabi olmaması gerektiğinden bahsediyordu. Bunu da açıklamak gerekiyor. Bu noktada tip başta olmak üzere birçok parti ve partililer itiraz etti. Bireysel itiraz mekanizmaları da var. Bugün yayınlanan geçici karara karşı il ve ilçe seçim kurullarına bağlı olduğunuz il ve ilçe seçim kurullarına gidip ondan sonra bir dilekçe verip adayla itirazınızı söyleyebilirsiniz. Bu sivil vatandaşlara da açık bir itiraz. Bunun yanı sıra Halkın Kurtuluşu Partisi HKP'de bir dava açmıştı. Tip itirazını yaptı Yüksek Seçim Kurumu'na. İlerleyen günlerde bunlarla ilgili, bu başvurularla ilgili bir yanıt gelecektir. Ama bugün yayınlanan geçici karar aslında bir ön yanıt niteliğinde diyebiliriz bu adaylık konusunda. Ve şunu da söylemek lazım bu bahsi kapamadan önce. Yüksek Seçim Kurulu kararlarının itiraza açık olmaması birçok insan tarafından, birçok sivil vatandaş tarafından ya böyle bir şey olabilir mi gibi bir noktaya tekabül ediyor ve bazı kafa karışıklığı var. Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edilebileceğini söyleyen insanlar da çıkıyor karşımıza. Onun yanı sıra işte mahkeme üyelerini idare mahkemesine şikayet edebiliriz diyen insanlar da var. O noktada da şunu söyleyelim. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına itiraz yolu kapalı. Burada Yüksek Seçim Kurulu hakimlerinin çok açık bir şekilde görevi kötüye kullanma gibi suçları olursa bunların özel bir yargılanması var ve bu yargılanmaları da Anayasa Mahkemesi tarafından oluyor. Ama bu özel yargılanma hükümleri çok katı hükümler olduğu için bunlar çok kolaylıkla uygulanabilecek ya da seçim sonuçları beğenilmediği ya da seçim sonuçları beğenmediğimiz partinin lehine olduğu için yapılan itirazlar sonucu gerçekleşecek gibi bir ibare değil. Çok açık, net ve kuşku uyandırmayan bir görevi kötüye kullanma suçu oluştuğu takdirde gerçekleşen şeyler ve ben bunun yakın tarihte çok olası olacağını düşünmüyorum. Bundan net bir şekilde söyleyeyim. Ve bir de bu YSK kararlarına itiraz edememin de iki temel noktası var, onu da söyleyelim. Bunlardan birincisi Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yüksek yargı organlarından seçilerek geliyor. Birinci temel sebep bu. Yüksek yargı organlarının sadece hani bir kitlesinden gelen değil, Yargıtay'dan, Danıştay'dan çeşitli üyeler geldiği için bizim bu isimleri gidip tekrar şikayet etmemiz demek. Bunları kendilerine şikayet etmemiz anlamına geliyor ve buradaki temel mantık zaten şikayet edilecek mekanizmadaki hakimlerden oluştuğu için Yüksek Seçim Kurulu. O yüzden bir itiraz edilememe durumu var. Bir de bunun siyaset bilimi açısından da bir mantığı var. Bizim anayasayı koruyan, demokrasimizin temelini oluşturan şeyler seçme, seçilme ve bunların sürecinin yürütülmesi. Bu yürütülen süreci baltalamamak için ve görevlilerin de üzerinde bir nasıl diyeyim, korku mekanizması ya da bu sürecin sürüncemede kalması, kaosa sürüklenmemesi için de seçimlerdeki görevli ve Yüksek Seçim Kurulu üyesi olarak atlettiğimiz hakimlerin de böyle bir korunması var. Bunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin şu anda demek istediklerim bunlar. Çok temel şeylerden bahsettik. Kanunlardan bahsetmedim. Daha çok böyle süreçlerden bahsetmek istedim. Çünkü oturup da işte Cumhurbaşkanlığına dair seçim kanunu ayrı, milletvekili seçim kanunumuz ayrı, genel seçime ilişkin kanunumuz ayrı. Oturup bunları okuyup işte bunların süreleri ne olacak, bunları tartışmaktan ziyade güncelde nelerin olacağına dair gelişmelerden bahsetmek istedim. Bir de son olarak şuna da değinmek gerekiyor. Geçtiğimiz sene bir seçim kanununda değişikliğimiz oldu. Bu değişiklik Nisan ayının başından itibaren artık yürürlüğe girecek. Çünkü bir sene sonra yürürlüğe girer seçim kanununa yapılacak değişiklikler. Burada da şöyle bir sıkıntımız var. Doktrinde, akademinin tartışma noktası şu. Şimdi bizim seçimimiz 14 Mayıs'ta olduğu için bu değişiklikler uygulanacak mı uygulanmayacak mı diye bir tartışma var. Şimdi bu tartışmanın temeli şu. Aslında çok temel bir noktası var. Seçim ne zaman? Yani seçimin tarihi, seçim sürecinin başlangıcı olarak biz nereye alıyoruz? Şimdi burada değişiklikler 6 Nisan'dan itibaren artık geçerli olacağı için bazı hukukçular seçim tarihinin ilan edilmesini seçim sürecinin başlangıcı kabul ediyor ve bu da Mart ayına tekabül ettiği için eski seçim kanunuyla 14 Mayıs'taki seçimlerin yapılması gerektiğine dair görüşleri var. Ama diğer yandan bir kesim de şunu diyor. Oradaki seçim tarihinden ilişkin açıklama doğrudan seçim gününü işaret eder. Aksi takdirde bizim bir yıllık uygulama yasağımız bir yıl 3 aya çıkıyor. Yani atıyorum 6 Nisan'da başlıyorsa uygulanması 5 Nisan'da açıklanacak bir seçim kararının ondan sonra diğer tarafa işte atıyorum 3 ay sonrasına etki etmesinin çok mantıklı olmadığını söylüyorlar ve buradaki ağırlıktan neredeyse %60'a 40 diyebiliriz. Burada çok net bir şeyler yok. Buna da Yüksek Seçim Kurulu karar verecek ve şu ana kadar 6 Nisan sonrasındaki gidişata ilişkin duruma da şunu da söyleyelim. Özür dilerim. Bir yandan bir mesaj geldi. Ona da cevap vermek durumunda kaldım. Kısaca şunu diyeyim. 6 Nisan'dan sonra uygulanacak yeni seçim kanunu, yeni seçimlerde uygulanacak. YSK'nın şu anki uygulaması bu şekilde. İtirazlar var. Seçim tarihi Mart ayında ilan edildiği için seçim süreci burada başlamıştır. O yüzden eski kanun hükümleri uygulanır diye. Benim şahsi görüşümü soracak olursanız da seçimden kasıt seçimin yapıldığı tarih 14 Mayıs olduğu için yeni seçim kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündedir. Aksi takdirde bizim bir yıllık uygulama yasağımız bir yıl 3 aya çıkar veyahut başka bir deyişle şu da denilebilirdi. Bir yıl içerisinde alınacak seçim kararları ya da bir yıl içerisinde alınacak seçim kararları ve yapılacak seçimler gibi ibareler belirtilir de böyle bir durum söz konusu. Buna da değinmek istiyorum. Şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun İstanbul Barosu kararı çıktı. İlk önce TİHEK'ten kısaca bahsedelim. TİHEK bizim yargı yetkisinde bulunmayan ama idari bir inceleme komisyonu görevi olan ve buraya vatandaşların başvuru yapabildiği bir kuruluş, derneklerin, tüzel kişilikleri olanların da başvuru yapabildiği bir kuruluş. İnsan hakları açısından önüne gelen dosyaları inceliyor. Gerektiğinde idari para cezası ve benzeri kararları açıklayarak burada tek yapamadıkları nokta hapis cezası veremiyorlar. Onun dışında tavsiye niteliğinde kararları, idari para cezaları da verebilen bir kurum. Bu kurum Türkiye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin başvuruları değerlendirmeye alıyor ve yakın dönemde Stajyer Avukatların Birliği İstanbul Barosu'nun internet sitesinde Bilgi Havuzu denilen bölümde iş ilanları yer alır. Bu iş ilanlarının içerisinde yalnızca kadın çalışan arıyoruz. Yalnızca şu tip insan arıyoruz. Yalnızca işte kadın personel istihdam edeceğiz ya da buna benzer ilanlarda, çeşitli ilanlarda ayrımcılığın olduğu ve bunun İstanbul Barosu'nun Bilgi Havuzu'nda yayınlanması ve akabinde önüne geçilmemesi ve bununla ilgili İstanbul Barosu'na uyarı yapılması ya da başvuru yapılmasına rağmen bunun cevapsız bırakılması ve bu ayrımcılığın devam ettiğine ilişkin bir başvuru oldu. İstanbul Barosu'na başvurusu ile ilgili karar açıklandı geçtiğimiz hafta içerisinde. THK şunu dedi. Eğer İstanbul Barosu gibi kamu adına bir çalışma yürüten ve kamusal bir yapısı bulunan bir örgütün, bir ekibin, topluluğun internet sitesinde böyle bir ilan havuzunda ayrımcılığı esas alan ya da ayrımcılık yapan ilanların yayınlanması ve bunun denetlenmeden yayınlanmaya devam etmesi ve başvuruların da cevapsız bırakılması ya da bir işleme alınmaması durumu bir insan hakkı ihlali olarak yorumladı. Bir ayrımcılık yasağının ihlali olarak yorumladı ve İstanbul Barosu'na karşı bir ihlal kararı yayınladı ve 50 bin liralık da bir idari para cezası uyguladı. Bunu da belirtelim. THK ile ilgili çeşitli parti kararlar da çıkıyor. Örneğin kiracılar aleyhine de kararlar çıkıyor. Kira-kiracı ilişkisi aleyhine de kararlar çıkıyor. Burada mesela şöyle durumlar var. Siz gittiniz emlakçıya, emlakçının kapısında ya da evde doğrudan bekara veya öğrenciye kiralık değil diye kocaman bir yazı gördüğünüzde bunu da Türkiye THK'e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na taşıyabiliyorsunuz. Çünkü bu da bir ayrımcılıktır. Atıyorum engellilere yönelik bir uygulama olmadıysa bu da bir ayrımcılık yasağının ihlalidir. Ya da atıyorum idari bir kurumda karşılaştığınız bir insan hakkı ihlali ise Adalet Bakanlığı bünyesindeki mekanizmalara başvurmadan THK'e başvurarak da bir süreç yürütebilirsiniz. Bu biraz böyle şunu andırıyor. Nasıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası mahkemeler varsa bir de Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komitesi gibi çeşitli komiteleri var. Buraya da bireysel başvuru da yapabiliyorsunuz. Bir hani mahkeme tasavvuru değil, İnsan Hakları Komitesi bir değerlendirme yapıyor ve bu Birleşmiş Milletler bünyesindeki üye ülkelerin insanları başvurabiliyor ve buradaki kararların da uygulanması ve bunların karar alma süreçlerindeki mekanizmalarda mahkemelerden farklı olduğu için böyle bir yapı var uluslararası camiada. Ben biraz THK'yi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne benzetiyorum. Aldığı kararların uygulanması, aldığı karar tipleri ondan sonra ve başvurma çerçevesinin geniş olması açısından benzetiyorum. İnsanlar biraz böyle THK'yi bilmediği için başvuru sayısı az, güzel değerlendirmeler yapılıyor. Buradan da insanlara sadece hak arama noktasında mahkemeler değil, mahkemelerin yanı sıra THK gibi kurumları da tavsiye ederim. THK'in çıkardığı kararları da takip etmenizi öneririm. Bir diğer başlığımıza geçecek olursak da Alpan, Telek ve diğerleri kararı çıktı. Bu da geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Alpan, Telek, Edgar Şar ve bir kişinin daha başvurusunu değerlendirmeye aldı. Bu 2016'daki 15 Temmuz sonrası yayınlanan kararnamelerden sonra pasaport iptalleriyle ilişkin bir başvuruydu. Başvurucular akademisyen ve başvurdukları dönemde başvurdukları olayın temel kaynağında pasaportlarının iptal etmesi, yurt dışına çıkamaması ve eğitim haklarına ilişkin bir kısıtlamanın söz konusu olmasına ilişkin bir başvuru var. Burada söz konusu isim Alpan Telek, işte Fransa'da doktorasını sürdürmek için burs almış ve Fransa'ya gidecek. Bununla pasaport verilmemiş. Edgar Şar keza aynı şekilde ve diğer başvurucu da aynı şekilde eğitim amaçlı yurt dışına gitmek isterlerken pasaportları verilmiyor ve bununla ilişkin Türkiye'de işte bir süreç yürütülüyor ve aleyhlerine sonuçlanıyor ve onlar da ahime bunu taşıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde de pasaport verilmemesinin hem ayrımcılık açısından sıkıntılı olduğu, hem bu süreçte adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, hem de bu sorunun eğitim hakkını kısıtlayıcı ve eğitim hakkını ihlal edici bir boyutta olduğunu söylediler. Ve mahkemede değerlendirmesinde de başvurucuları haklı buldu. Hükümetin pasaport engelleme ve vermeme uygulamasının çok ağır bir ihlal olduğunun, bunun sadece eğitim hakkı değil, seyahat özgürlüğü başta olmak üzere insanın özel yaşamına da müdahale ettiğine ilişkin güzel bir yorumla bunu açıkladılar ve yayınladılar. Umarım en kısa sürede Türkçe'ye çevrilir ve daha fazla insanın da bu karardan haberdar olma şansı olur. Bu kararın şu açıdan önemi var. Siyasetin insan haklarına aykırı bir şekilde kararların uygulanması ve bunun süreklilik arz ettiği noktaların bizim insan hakları aleyhimize olması, bu net bir şekilde bir kere daha tespit edilmiş oldu. Hukukun üstünlüğü ilkesini Türkiye'de hakim kılınacak dönemlerde bu ve buna benzer kararlar aslında bizim siyasetimiz için, özgürlüğümüzün gelişmesi için çok önemli rol uygulayacak. Bunu da net bir şekilde ifade etmek gerekiyor ve ben bir kez daha Alpan ve diğer başvuruculara da geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerimi de ileteyim. Bir sonraki başlığımız toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımıza ilişkin, özgürlüğümüze ilişkin. Bugün Can Atalay'ın yaptığı bir başvuru sonuçlandı. Şimdi ülkemizde şöyle bir sıkıntımız var. Toplantı ve gösteri yürüyüşü dediğimizde izne tabiymiş gibi bir algı var idari makamlar nezdinde. Ama toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğümüz izne tabi değil. Barışçıl, çevreye zarar vermeyen, bu hani şiddet gösterisine dönüşmeme anlamında çevreye zarar vermeme söz konusu. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, iki kişi elinize karton bir pankart alıp ondan sonra istiklalli yürümek de bir toplanma ve gösteri yürüyüşü özgürlüğüne girer. Aynı zamanda bir meydanda oturup bir şeyi protesto etmek de bunun içine girer. Ama bize şöyle durumlar oluyor. Bizim ilgili kanunumuz anayasaya ve uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde düzenlenip bunun ahim boyutunca tespit olduğu için net bir şekilde söyleyebiliyorum. Alanları kısıtlama ondan sonra bazen bu ilçede komple eylem yapılamamaya giden süreçleri de başlatıyor veya sabit işte toplumun geri kalanından izole edilmiş alanlara yönlendirme usulü de var. AHİM daha önce keskin başvurularında 1 Mayıs'a ilişkin başvurularında ihlal kararı vermişti. 1 Mayıs'ın işte istenilen alanda gerçekleştirilmemesi ve bunun engellenmesinin özgürlüğü ihlal boyutunu gündeme getirmişti ve ihlal kararı vermişti. Keza Anayasa Mahkememizde benzer kararları vardı. Sonra da buna aykırı bir karar daha çıkarmışlardı. Bunu da söylemek gerekiyor. Bugün yayınlanan kararda şunu söylüyor. Yakın dönemde şunu demişlerdi. Bizim toplanma ve gösteri alanlarını biz işte yılın başında sendikalar, parti temsilcileriyle ve yereldeki ondan sonra kaymakam, valilik düzeyindeki katılımcılarla birlikte belirleniyor ve sene içerisinde düzenlenecek etkinlikler oralarda düzenlenebiliyor anca diye bir savunmayla Anayasa Mahkemesi bunun aleyhine bir açıklama vermişti ve çeşitli üyelerde karşı oy yazmıştı. Ve daha önceki birkaç yayın öncesinde de bundan bahsetmiştik. Sanıyorum Ocak ayındaki yayınımızda bundan bahsetmiştik. Ama bugünkü karara bakacak olursak Can Atalay ve ondan sonra diğer eylemciler Kadıköy'de, İskele'de bir açıklama yapmak istiyorlar kentsel dönüşüme ilişkin ve bu engelleniyor. Bununla ilişkin başvurular devam ediyor ve en son Anayasa Mahkemesi'nin önüne kadar geliyor. Burada ihlal kararı verildi. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği söylendi. Burada insanların istedikleri alanda barışçıl bir şekilde açıklama, basın açıklaması, protesto eylemi yapılabileceği söylendi. Burada tabii İrfan Fidan ve Muhterem İnce'nin karşı oyları da var. Ben İrfan Fidan'ın karşı oyunun çok zayıf olduğunu, sadece bir karara ve olayın açıklamasının tekrar edilerek karşı oyun uzatıldığını düşünüyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. AYM'in 2014'teki kararına atıf yapıyor ve olayı sadece tekrar ederek bir karşı oy yazmış. açıkça bir neden belirtmemiş. Ondan sonra bir argümantasyon geliştirmeden bir karşı oy yazmış. Bu yüzden bir zayıflık görüyorum. Burada şöyle bir durum var. Bireyin hakkı söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesi çok özgürlükçü yaklaşırken Ocak'taki kararına bakacak olursa bir sendika ya da bir örgütlenmenin, bir teşkilatın, bir topluluğun buna ilişkin başvurusunda red kararı vermiş olması bir çelişki. Burada bireysel karara her ne kadar özgürlükçü bir perspektiften yaklaşmış olsalar da genele ilişkin bir başvuru yapıldığı zaman aykırı karar vermesi de aslında mahkemenin kendi içerisindeki bir tutarsızlığı, bir çelişkiyi de göz önüne seriyor. Hakkın ihlal edilmesi sadece bireyler bazında değil, bireylerin oluşturduğu gruplar ve çeşitli toplulukların da istedikleri şekilde eylem yapamaması ya da özgürlüğün ihlal edilmesi de bir ihlaldir çok net bir şekilde. Yani şimdi bizim 1 Mayıs'ımız yaklaşıyor. 1 Mayıs'ta gene Taksim'e çıkılmak istenilecek. Gene valilikle 1 Mayıs Düzenleme Komitesi gene valilikle konuşup Taksim'e çıkmak istediklerini, eylemin Taksim'de yapılmasını istediklerini belirtecek. Gene Taksim'e çıkılamayacak. Maltepe'ye yönlendirme olacak ya da Yenikapı'ya yönlendirme olacak. Ve 1 Mayıs'a Taksim'e çıkmak isteyen İstiklal'in ara sokaklarında işte 1-2 gün önceden yerleşip de işte 1 Mayıs günü İstiklal'e çıkmak isteyen ya da Taksim'e çıkmak isteyen insanlar olacak. Gene onlar gözaltına alınacak. Gene biz 1 Mayıs'ta Taksim'i, İstiklal'i kapalı göreceğiz. Gene Şişhane, Taksim, Osman Bey metro durakları çalışmayacak. Gene binlerce polis orada 1 Mayıs'ta görev alacak. Sadece belirli bir alanda eylem yapılmasına ilişkin. Ve AYM de çelişkili kararlar veriyor. Toplulukların başvurularını ihlal yoktur deyip bireylerin başvurularını ihlal vardır demesi hakkın gelişmesi ve hakkın öznesi tarafından kullanılması açısından da çok olumsuz. Bunu da net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Ve bir de şunu da eklemek gerekiyor. Bu miting alanlarının Yenikapı ve Maltepe'ye sıkıştırılmış olması, toplumdan izole edilmesi. Yani 2000'li yıllara bakacak olursak işte Cumhuriyet mitingi İstanbul'da Çağlayan'da yapılmıştı mesela. Şu an o bölgede adliye inşa edildi. Ondan sonra 2010'ların başlarında Kazlıçeşme'de mitingler oluyordu. Onu hatırlıyorum. Şimdiki miting alanlarına bakacak olursak da şöyle oluyor. Tamamıyla toplumun yaşam alanlarının, ondan sonra çalışma alanlarının, insanların görebileceği, rahatlıkla katılabileceği alanlardansa insanlardan, toplumdan, kentten izole edilmiş, uzaklaştırılmış ve yalnızlaştırılmış alanlara hapsediliyor. Düşünün, yani Yenikapı için çıkıp şunu derler, Yenikapı işte işte Marmaray'dır, havalimanı metrosudur, ondan sonra Kirazlı metrosudur, Hacı Osman metrosudur. Bunların kesişim noktası çok işte nasıl diyeyim, kolay ulaşılabilecek bir nokta. Biz kolaylaştırmak için yaptık deselerdi bu metro Marmaray istasyonları ile Yenikapı miting alanı arası 10-15 dakika yürüme mesafesi. Keza Maltepe'yi düşünün. Maltepe'deki alan sadece Marmaray duraklarına 10 dakika 15 dakika yürüme mesafesinde. Toplumun kendi içerisindeki birleşmesinden, örgütlenmesinden ya da eylemlerin varlığından bilerek uzaklaştırılması ve bu alanlara hapsedilmesi bir izolasyon yöntemidir. Ve sosyal bilimlerin birçok alanında da buna ilişkin örnekler, ondan sonra açıklamalar, saptamalar da var. Özellikle sosyologların toplum mühendisliği dediği şeyinde bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Toplumu ne kadar ehlileştirmek, ne kadar isyandan uzaklaştırmak ve kendisi kendi içerisindeki biriken enerjiyi çeşitli şekilde dışarı atılmasını, kontrollü salınım yapılmasını bu şekilde şehirden uzaklaştırılmış, ondan sonra toplumla arasına mesafe konulmuş alanlarda kontrollü salınım yaptırılarak da bu şekilde bir ehlileştirme süreci var. Buna ilişkin işte dünyanın işte Danimarka'da, İsviçre'de çeşitli örnekler var. Bu sadece hani Türkiye gibi ülkelerde değil, bildiğiniz İsviçre, Danimarka gibi insan hakları konusunda ileri sayılabilecek ülkelerde de var. Endeksler açısından konuşuyorum, bireysel açısından değil. Böyle ülkelerde de var. Bizim ülkemizde de var. Bu AYM'nin verdiği karar birey açısından, başvurucular açısından olumlu olsa da birkaç ay önceki kararıyla karşılaştırdığımda bir çelişkinin söz konusu olduğu ve bu çelişkinin de hakların kullanılması açısından problem oluşturduğu, öznelerin hakkını istediği şekilde kullanamayacağını, kullanamadığını, bunun en yakında 8 Mart'tan tutun da geçmiş açısından 8 Mart, gelecek açısından da 1 Mayıs'ı şu andan örnek veriyorum. Yani bugünden ben diyorum ki bakın burada her ne kadar ihlal kararı verecek olsa da idare bunu uygulamayacağı için hakkın kullanımı ihlal edilmeye devam edecek ve sistematik hale geldi bu hakkın ihlali ve önüne geçilmesi için de ciddi bir kanun değişikliği, buna ilişkin bir kanun değişikliği ve idarenin bir insan haklarına saygılı bir role bürünmesi de gerektiğini söylememiz gerekiyor. Son başlığımız Boğaziçi Üniversitesi olayları. Yakın dönemde Boğaziçi'ndeki işte yaklaşık 2 yıldır rektörün değişmesiyle birlikte, Melih Bulun'un atanmasıyla birlikte başlayan bir protesto süreci var ve Naci İnci döneminde de çok net bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir değişim yapmaya çalışıyorlar ve bu değişim memurların farklı yerlere gönderilmesinden tutun da kampüs içerisindeki Mezunlar Derneği'nin çıkarılması, Mezunlar Derneği'nin yürütmeyi durdurma kararı almasına rağmen kararı uygulatmayan, kampüse Mezunlar Derneği yetkililerini sokmayan, avukatını sokmayan bir yapı haline geldi. Ve aynı yapı hayvan barınağını, yani yıllardır orada olan, gönüllüleri olan, hayvanların bakımının yapıldığı barınağı kendi kararlarına göre, kendi keyfi kararlarına göre bir anda kaldırdılar yani. Ve oraya onu engellemeye çalışan insanlar da tartaklandı ve barınak da kapatıldı. Ondan sonra harap edildi, kullanılamaz hale getirildi. Bu çok kötü bir durum. Bu sadece insan değil, yani hayvan hakları açısından da çok olumsuz bir gelişme. Bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor ve burada buna karşın yapılan başvuruların süresiz kalması ya da başvuruların sonuçsuz kalması, daha doğrusu yani bir süreç yürütülememesi ayrı bir sorun, bir sonuç çıkmaması ayrı bir sorun, çıkan sonucu uygulanmaması da ayrı bir sorun. Düşünün yani muhalif akademisyene ders verdirmiyorlar. Muhalif akademisyen iş mahkemesine gidiyor, kararını alıp geliyor. Kampüse alınmıyor. Dünyaca ünlü ekonomistler, dünyaca ünlü profesör, ondan sonra ekonomist Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nün kapısında turnikenin önünde bekliyor. Niye? Rektörlük yazı yollamış, kampüse alınması yasakmış. Niye yasaklıyorsunuz? Yok. Mezunların mezun kartları iptal ediliyor. Ondan sonra toplu bir şekilde Naci İnci'yi protesto eden, protesto eylemlerine katılan mezunların kartları iptal edildi. Ve insanlar bunları bir tebliğle ya da bir işte soruşturma açıldı, savunma verdiler ve hani böyle bir süreç yürütüldü değil. Bildiğiniz profesörün, işte Naci İnci'nin şöyle yaparak ondan sonra iptal ettirmesinden ibaret. Bunları idare mahkemesine taşıyorsunuz, bir karar alıyorsunuz. Uygulanması için gene o kişinin o mahkeme kararını tanıyıp uygulaması gerekiyor. Bunu yapmıyor. Mezunların kartları iptal ediliyor, başvurular yapılıyor, sonuç alınıyor, uygulanmıyor. BÜMET yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Ona rağmen boşaltım yapılıyor ve BÜMED'in kendi bünyesinde çalışanlar ve BÜMED'in avukatları alınmıyor içeri. Yani BÜMED'in kendi binasına alınmıyor, kampüs içindeki binaya. Onun yanı sıra muhalif akademisyenlere ders verdirmeme, okuldan uzaklaştırma, Can Can'dan örneğindeki gibi ya da Ünal Zenginobuz örneğindeki gibi kampüse alınmama gibi çeşitli olaylar var ve bu olaylarda aslında bizim çok net bir şekilde Türkiye'de insan hakları ihlalinin nasıl gerçekleştiğini biz hep konuşuyoruz çeşitli olaylar üzerinden. Aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları takip edersek hakkın nasıl ihlal edildiği ya da kanunların nasıl kötüye kullanıldığını görüyoruz. Düşünün 6284 kanunu ne için çıkarıldı, ne amaçla kullanıldı? Ama çıkıp Naci İnci kendisini protesto eden öğrencileri 6.284'te aykırı davrandığını iddia ederek bir dava açıyor ve bu dava sonucunda öğrencileri uzaklaştırma kararı da veriliyor. Düşünün, hani bu iktidarın kaldırmak istediği 6.284'ü iktidarın atadığı rektör öğrencileri kampüsten, ondan sonra rektörlük binasından uzaklaştırmak için kullanıyor. Ama hakkın temel öznesi olan şiddet mağduru kişiler bunu kullanamıyor. Böyle bir durum var. Neredeyse uygulamada mülga kanun haline getirilmeye çalışılıyor ve resmi olarak da siyaseten de bu pazarlık haline de geldi. Böyle de bir kötü yanı var. Ama diğer yandan bakıyorsunuz, işte 6.284'ten kendi koruma kararı aldıran, işte öğrencileri yargılatan rektör elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de hani Türkiye'deki insan hakları ihlalini özetlemek gerektiğinde ya da mini bir prototipini göstermek gerektiğinde, çünkü bu gerekiyor. Yani Türkiye'de o kadar çok olay yaşanıyor ki insanların bazı şeyleri unutuyor. Yaşanan her şeyi hatırlayamayabiliyor. Ama böyle bir prototipi önümüze koyduğumuzda ya da bir noktayı önümüze koyduğumuzda bunun ne boyutta olduğu, ondan sonra nasıl bir noktada olduğunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu hafta içerisinde gerçekleşen olaydan ötürü de ben bunları da söylemek için bu başlığı gündeme getirmek istedim. Yayınımız bir 40 dakikayı aştı. Benim bugünlük konuşmak istediğim konular buydu. Yakın dönemde bir sonraki yayında veya ekstra yapacağım bir yayında yaşam hakkı üzerinden bu depreme ilişkin bir yayın daha yapmak istiyorum. Orada nasıl bir yol izlenebilir, başvurular izlenebilir. Buna ilişkin bir söz vereyim. Yayınlarımızı izleyip, paylaşıp, beğenip kanalımızı takip ederseniz çok memnun oluruz. Bunlar bizim için önemli. Ama bundan daha önemli olan bir şey de yayınlara ilişkin fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi iletirseniz çok iyi olur. Bu bizim için çok değerli. Yarın akşam saat 9'da Yeşil Gazete'de Ecem Asma ve Durukan Dudu'nun Onarım Çağı adlı programı olacak. O programı da izlemenizi tavsiye ederim. Adalet Arası'nın 11. bölümünde görüşene dek kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.